Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 7. ayrım, sayfa 51. Roman, İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin Ç köyünden yola çıkışlarıyla başlar. İstasyonda ve sonra trendeki konuşmalarından yolculuğun amacını öğreniriz. Şehirde iş bulup 3-5 kuruşla köye dönmektir bu. Köse Hasan ayrıca kızına saç tokasıyla üstü işli tarak da almayı düşlemektedir. Yusuf ise köydekilerin adını bile duymadıkları bir gaz ocağı ile dönmek gibi hayaller de kurmaktadır. Bu gaz ocağı romanın sonlarına doğru önem kazanacak ve simgeleşecektir. Yine bu konuşmalardan çıkılan yolculuğun tehlikeli olduğunu da anlarız. Çünkü gittikleri yer şehirdir ve orada şehirliler vardır. Hasan ve Ali köyden ilk kez ayrılmaktadırlar. Yusuf'un ise daha önce Sivas'ta 2 ay hamallık etmiş olmaktan gelen bir deneyimi vardır ve tehlikeye karşı uyarır arkadaşlarını. Lakin biz olalım, şehir yerinde göz kulak olalım kendimize kardeşler. Neden derseniz şehir yeri köy yerine benzemez. Şehir adamı köylüyü cin çarpar gibi çarpar. Birbirimize iyice sarılalım, el sözüne kulak asmayalım. Anca beraber, kanca beraber. Dipnot 4. Bereketli Topraklar Üzerinde Cem Yayın Evi 1972. Kitabımızda metin olarak bu baskı kullanılmıştır. Yusuf'un konuşmalar arasına sıkıştırılmış bu sözleri gerçekte romanın ana temasını ortaya koyar. Bu tema, ezilen ezen karşıtlığının daha somut bir görünüm kazandığı köylü şehirli karşıtlığıdır ve romandaki çatışma bu karşıtlıktan doğar. Ancak şehirli ya da şehir uşağı yalnız şehirde doğmuş olanlar değil, şehirde yerleşmiş, pişmiş ve böylece şehirlileşmiş olanları da kapsayan bir sözcüktür. Arama arketipine giren masallarda kahraman çıktığı yolculukta dev analarına, canavarlara ya da cinlere, perilere karşı savaşım vererek aradığına kavuşur ve döner ya, benzetmeyi sürdürürsek diyebiliriz ki Orhan Kemal'in üç köylüsü de bilmedikleri acayip bir diyara gitmektedirler ve verecekleri savaşım da cin dedikleri şehirliye karşı verilecektir. Birinci bölümün sonuna doğru bu düşman ve beklenen çatışma bir kez daha konuşmanın konusu olur ve Yusuf, şehirli bir cin, şehirliyi biliyor musun sen diyerek tehlikeyi vurgular. İlk iki bölümde ana tema ile köylünün şehirliye bakışı ve şehir hakkındaki bilgisizlikleri yeterince belirtildikten sonra Adana'ya varışla romanın asıl akılda kalan Çukurova faslı başlar. Bereketli Topraklar Üzerindeki en çarpıcı sahneler ve olaylar, korkunç çalışma koşulları, bilinçsiz ırgatların, işçilerin emeğini acımasızca sömürten düzen bu kısımda verildiği için eleştirmenlerin de üzerinde durdukları konu, gözler önüne serilen bu toplumsal gerçeklik olmuştur. Oysa bu kısma, ortadaki 26 bölüm, köylü şehirli karşıtlığı temasının işlendiği ve somut örneklerle sergilendiği bölümler olarak bakmak, romanın başı, ortası ve sonu arasında kurulan bağın hakkını vermek bakımından daha doğru olur. Unutmayalım ki Çukurova'daki iğrenç düzen, sömürü ve yozlaşmış yaşam, birkaç kuruş kazanmak için yola çıkan üç köylünün gurbette şehirliyle savaşımı dolayısıyla verilmektedir. Göreceğimiz gibi köylü şehirli karşıtlığı Çukurova faslı kapandıktan sonra dönüşe ayrılan son iki bölümle sürdürülecek ve romanın anlamını ilgilendiren bir çözüme bağlanacaktır. Yolculuğun bu orta bölümünde yazar, Çukurova'ya gelen üç arkadaşın fabrikada, inşaatta ya da bir çiftlikte çalışırken karşılaştıkları para dolaplarını, haksızlıkları ve şehirlilerin bunlara oynadıkları oyunları, köylü şehirli çatışmasının örnekleri olarak sıralarken aynı zamanda Çukurova'daki yaşamı da sergilemiş olur. Orhan Kemal'in anlattığı dünya, bu bereketli topraklar üzerinde çalışan ve sefalet içinde yaşayan yoksul insanların çirkin dünyasıdır. Yalanın, hilenin, ikiyüzlülüğün, hırsızlığın kol gezdiği bir çıkar dünyası. Bu kokuşmuş Çukurova dünyasının kadını ve erkeği iki şeyin peşindedirler. Para ve cinsel aşk. Para için kadınlar kendilerini satarlar, fakir ırgatlar arkadaşlarını gammazlar, bir diğeri adam boğar. Yusuf ile Ali, kardeşten ileri arkadaşları hasta Hasan'ı ölüme terk ederler. Bu bölümlerin çarpıcı ve etkili olmasının bir nedeni, yazarın kişilerini karın doyurmak ve cinsellik gibi iki temel içgüdüye indirgeyerek onları en ilkel ve çıplak, hayvana en yakın yönleriyle sergilemesidir. Yalnız manen değil, maddeten de bir hayvan yaşamıdır bu. Pis ahırlarda yatıp kalkar, fışkı üzerinde, hendeklerde çiftleşir, bitlerini kırar, kurtlu ekmek yerler. Cinsel ilişkilerin kısa bir dökümünü yapmak bu bakımdan ne tür bir hayat yaşandığını göstermeye yeter sanırım. Kadın karakterlerden şoförün karısı Hayriye'ye katibin odasında katiple, kendi odasında sızmış kocasının yanı başında taşeron Rıza ile sevişir. Aynı zamanda Fatma'yı kandırması için para teklif eden Rıza ile Fatma'nın arasını bulur. Fatma ise aynı gece hem Rıza ile hem pehlivan Ali ile yatar. Sonra da nikahsız yaşadığı Ömer ile. Bir gün Ömer'i bırakıp pehlivan Ali ile kaçar. Ömer de ileride şoförün karısı Hayriye ile kaçacaktır. Gittikleri çiftlikte ağanın oğlu ile uydurur işini. Sonra Ali'yi atlatıp katip Bilal ile ilişki kurar. Fatma'yı son gördüğümüzde sıtmalı, perişan durumda bir hendeğin içinde kendisine kinin yutturan bir köylünün kucağındadır. Genel evden çıktığı söylenen aptal kızı pehlivan Ali'yi hendekte baştan çıkarır. Köyde sözlüsü bekleyen Ali'nin şehirdeki kısa yaşamına Fatma, aptal kızı ve genel evdeki Selvi karışır. Bu ilişkilerin hiçbirinde gerçek bir sevgi ya da dostluk yoktur. Ya çıkar vardır ya da cinsel doyum. Yalnız Ali ile genel evdeki Selvi arasında daha insanca bir ilişki başlayacak gibi olursa da Ali'nin ölümü buna da meydan vermez. Yola çıkarken söz konusu edilen tehlikeler üç arkadaş için Çukurova'da gerçekleşmeye başlamıştır. Köse Hasan, çırçır fabrikasının sulu koza bölümünde iliklerine kadar sırılsıklam, soğukta çalıştırıldığı için hastalanır ve ölür. Öteki ikisi ırgat başıya haraç vermekten usanır, patrona şikayet etmek isterken ırgat başıdan pay alan odacı engel olur ve fabrikadan kovulurlar. Bir inşaatta iş bulurlar ama yine haraç vermek zorunda kalırlar. Orhan Kemal bu konuyu roman boyunca işlerken onu zenginleştiren güzel bir buluşundan ustaca yararlanır. Yusuf'un emmisinin öğütlerini kastediyorum. Yusuf'un bu ölmüş emmisi şehirde uzun zaman kalmış, şehirliyi tanımış, deneyim sahibi bir köylü. Yusuf hep onun öğütlerini, uyarılarını tekrarlayarak arkadaşlarına akıl hocalığı yapar. Emminin sözleri köylü şehirli karşıtlığı temasını vurgulamakla kalmaz, köylünün şehirliye bakışını, onun hakkındaki düşüncelerini ve inançlarını da aktarır. Orhan Kemal bunu Hasan, Yusuf ya da Ali'ye yaptıramazdı çünkü onlar şehri ve şehirliyi tanımıyorlardı. Anlatıcı olarak kendi verseydi, soruna köylünün bakışını dolambaçlı bir yoldan bize duyurmuş ve doğallığını yitirmiş olurdu. Örneğin Adana'da ilk günü fabrikanın yolunu sordukları adam bunları tersleyip gidince Yusuf şöyle söylenir. Şehirli değil mi? Fıkara emmim, şehirliler beleş beleşine yararlı parmağı işemezler derdi. Sayfa 38. Az sonra fabrikayı bulduklarında Yusuf, hemşerileri olan müdürü görebilmek için kapıcının eline iki paket köylü cigarası sıkıştırmayı önerir ve nedenini açıklar. Şehirli adamı yeyime alışkın olur. Emmim derdi ki sizsiz olun Şehirliye yeyimi eksik etmeyin. Sayfa 42. Yazar, şehirlinin karşılıksız bir iş yapmayacağına dair inancını araya anlatıcıyı sokarak belirleseydi, bu kadar doğal bir şekilde yerine oturabilir miydi? Ama iş bununla bitmiyor. Emmi'nin ağzından verilen öğütlerin daha önemli bir işlevi var romanda. Yusuf'un dilinden düşürmediği ve masal kahramanına yardımcı olanların öğütlerini anımsatan bu emmi öğütleri, köylünün şehirde verdiği savaşımda alınacak önlemleri, savunma yollarını, şehirlinin zayıf yanlarını saptayan bir strateji oluşturur. Bunlara bir göz atarak emminin köylüye nasıl bir tutum önerdiğini ortaya koymak gerek. Çünkü bunlar soruna ahlaksal bir boyut da getirirler. İşte birkaç örnek. Emmim derdi ki, siz siz olun, şehirlinin fendine düşmeyin. Sizi vallaha yek ekmeğe muhtaç ederler, derdi. Sayfa 57. Emmim derdi ki, siz siz olun, şehirlinin suyuna göre gidin. Şehirli ak derse siz kara demeyin, derdi. Sayfa 40. Emmim derdi ki, geminizi yürütmeye bakın, derdi. Adam köprüyü geçene kadar gavura bile dayı der. Sayfa 44. El kapısında çalışan adamın boynu eğri olmalı. Emmim derdi ki, sayfa 56. Gurbette insan, derdi emmim, sudan çıkmış balığa döner. Tevekkül olun, aman tevekkül. Tevekkülün koyununu kurt yemezmiş. Sayfa 45. Koltuğuna koltuğuna ver. Esah beller, şişer ha şişer. Emmim derdi ki, şişsinler bırak, derdi. Enayiler şiştiler mi, işiniz düze çıkar, derdi. Sayfa 381. Emmim derdi ki, siz siz olun, şehirlinin sakalına göre tarak vurun, derdi. Sayfa 381. Nasıl bir tutum çıkıyor kurnaz emminin öğütlerinden? Şehirlinin suyuna gideceksin, ak dediğine kara demeyeceksin, rüşvetle besleyeceksin, yüzüne gülüp pohpohlayacaksın, hep tevekkül göstereceksin ve boynun eğri olacak. Başka bir deyişle, aşağılanmaya razı olup onurundan ödün vermeyi hiçe sayan bir tutum. Böyle davranırsan ayakta kalabilirsin, yoksa şehir seni ezer geçer. Nitekim bu öğütlere uyan, iflahsızın Yusuf gemisini yürütecek, uymayan pehlivan Ali canından olacaktır. Ali kadınlara düşkündür. Yusuf'un emmisinin şehir yerinde siz siz olun, avrat kısmına kulak asmayın. Kulak astınız mı, yandınız sözüne boş verir. Yusuf'un yalvarmalarına da kulak tıkayıp Fatma ile işi pişirmek umuduyla Yusuf'tan ayrılır ve felaketine doğru yürür. Ali'nin kadın serüvenleri de köylü şehirli temasının bir parçasıdır. Kaçırdığı Fatma ile birlikte bir çiftlikte çalışırken Fatma'ya göz koyan katip Bilal bir dolap çevirir ve Ali'yi oradan uzaklaştırmak için tarla işinden aldırıp uzaktaki harman işine, patoza yollatır. Mutsuzdur Ali, aklı fikri Fatma'dadır ve kendisine oynanan oyunu öğrendiği zaman cin çarpar gibi çarptılar diye şikayet eder Hidayetoğlu'na. Gerçi Fatma'yı kandıran ve Ali'yi oradan uzaklaştıran katip ile ırgat başıdır. Ama Ali yalnız onlara değil, tüm şehre lanet yağdırır. Vah şehir, gözün çıksın şehir, kırdın kanadımı kolumu, vay şehir, vay kahpe şehir. Sayfa 258. Besbelli Ali'nin gözünde katip ile ırgat başı demek, şehir demek ve şehirli demek, cin demek. Köylü şehirli çatışmasını açıkça belirten bu sözler romanın birinci baskısında yoktur. İkinci baskıda yazar bu temayı iyice vurgulamak için böyle eklemeler yapmıştır. Cin gibi şehir adamının pehlivan Ali'yi son çarpışı, Ali'nin saflığından yararlanan ırgat başının onu tehlikeli bir işte kullanarak ölümüne neden olmasıyla gerçekleşir. Pehlivan Ali'nin serüvenlerini izlerken romanın doruk noktasını oluşturan bu ölüm sahnesine doğru ilerleriz. Yazar, acıların, öfkelerin, korkuların en uç noktaya vardığı bu sahneye doğru adım adım tırmanan olayları geliştirirken, gerilimi ve etkiyi artıracak ögeleri ihmal etmez. Ali'nin ölümünün bir zirve oluşturması için ondan önce aynı şiddet benzeri bir olaya yer vermek istemez. Ama Ali'ninkinden önce Köse Hasan'ın ölümü var. Hasan'ın ölümü üç arkadaşın şehirde sömürülüşünün bir örneği olacak ama bir zirve oluşturmayacak. Hastalığını, terk edilmişliğini yakından izlediğimiz Hasan'ın ölüm haberini geçmiş bir olay olarak Yusuf'a aktaran Hidayetoğlu'ndan dinleriz. Ölüşüne tanık olmayız ki doruk noktasından önce rakip sayılacak önemde etkili başka bir ölüm olayı yaşanmış olmasın. Patoz'daki kaza olayının hazırlığı çok gerilere gider. Hatta göreceğimiz gibi romanın daha başında ikinci patoz olayının habercisi sayılabilecek bir patoz öyküsü dinleriz. Yazar, Ali'nin kazaya uğrayışını gözümüzde iyi canlandırabilmemiz için çiftlikteki çalışmalardan söz ederken, bölüm 18, patoz hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Öğreniriz ki 45 kişi gerektiren bir harman çalışmasıdır bu. Irgatlar buğday demetlerini patoza taşır, patozun üstündeki iki koltukçu bunları makinenin ağzından sokarlar ve makine buğdayı sapından samanından ayırır. Patoz korkunç büyüklükte bir Ağustos böceğine benzer. Büyük bir ağzı ve doymak bilmeyen karnı vardır. Ağzından atılan demetleri parçalar ve buğday tanelerini böğürlerine takılı çuvallara akıtır. En ufak bir dikkatsizlik korkunç kazalara yol açar. Ve bu hayvan demet yerine insanı yutabilir. Yazar bu kocaman harman makinesini anlatırken sanki bir masal ejderhasını betimlemektedir. Yüz küsur sayfa sonra Ali'nin küçük ücretle çalıştırılabileceği için acemi olmasına bakılmayarak ustalık isteyen tehlikeli koltukçuluk işine verildiğini okuduğumuz an bir felaketin yaklaştığını hissederiz. Patoz ustasının bir kaza halinde sorumluluk kabul etmeyeceğini ağaya ve ırgat başıya söylemesi ile bu felaket beklentisini kuvvetlendiririz. Derken ırgat başı Ali de Hidayetoğlu'na patozun üstünde işi öğretirken patozun karanlık ağzından bakıldığında su gibi dönen bıçakları sertçe işleyen bir takım pırıltılı aletleri gösterir. Artık kaza sahnesi için gereken gerilim yaratılmış, Ali yaklaşan korkunç kazanın eşiğine kadar getirilmiştir. Ali ve Hidayetoğlu'nun koltukçuluk işine başladıklarının üçüncü günü beklenen felaket meydana gelir. Orhan Kemal romanının 10 yıl sonra yapılan ikinci baskısında bu ölüm sahnesini daha dikkatle ele almış ve kanımca diğer romanlarında pek görmediğimiz bir sanatçı titizliğiyle yeniden işlemiş. Onun için iki baskıyı karşılaştırarak bu sahneyi incelemek yararlı olacaktır. Çünkü bu suretle hem bu sahnenin nasıl özenle düzenlendiğini hem de ikinci baskı için metinde yapılan değişikliklere bakarak Orhan Kemal'in romancılığındaki ilerlemeyi gözlemleyebiliriz. Romanın ilk baskısında Remzi Kitabevi 1954. Metin şöyle: